Halkla İlişkiler 1. Sınıf Açık Öğretim Yayınları 4. Kaset 2. Yüz Sayfa 145 3. İş Gören Hakları. Hükümet çıkardığı yasalarla şu konularda iş görenlerin haklarını teminat altına alır: asgari ücretin belirlenmesi, çalışma saati ve iş güvenliğin tespiti, iş kazaları ve hastalık halinde ücretlerin ödenmesi, emeklilik düzenlemeleri. 4. Yatırımcıların Hakları. Devlet halka açık şirketlerde yatırımcıların, hissedarların korunmasına yönelik çeşitli düzenlemeler getirmektedir. 5. Çevrenin korunması. Devletler çevreyi koruyucu çeşitli önlemler alırlar. ISO, Uluslararası Standartlar Örgütü, komisyonunca düzenlenen standartlar TSE tarafından uygulanmaya konulmuştur. Hükümetler ve özelleştirme. Devletin elindeki işletmelerin özel sektöre devrine özelleştirme denir. Amaç özel sektöre yeni iş alanları açmak, tekelleşmeyi kaldırmak, kaliteyi artırmaktır. Hükümetlerin işletmeleri desteklemesi ve teşvik etmesi. A. Ekonomik büyümeyi sağlamak. Hükümetin uyguladığı ekonomik politikalarla ekonominin istikrar kazanması, büyümesi, yeni iş alanlarının açılması gibi olumlu gelişmeler işletmeleri girişimciliğe teşvik etmektedir. B. Altyapıyı hazırlamak. Özellikle yeni kurulacak işletmeler için altyapısı tamamlanmış bölgeler girişimciliği teşvik etmektedir. C. Müşteri olmak. Hükümet birçok işletmenin ürünlerinin önemli müşterisidir. D. İşletmeleri teşvik etmek. Ülkemizde uygulanan teşvik tedbirleri iki tanedir. 1. Vergiler ile ilgili teşvikler. 2. Vergi dışı teşvik tedbirleri. 1. Vergiler ile ilgili teşvikler. Yatırım indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, gümrük vergisi taksitlendirilmesi. 2. Vergi dışındakiler, büyük projelerin desteklenmesi, ucuz kredi, kuruluş formalitelerinin desteklenmesi, organize sanayi bölgelerinin kurulması, turistik bölgeler ve altyapılarının kurulması, ülkemizde 1985'ten itibaren uygulanan belli başlı teşvik tedbirleri, ihracatta vergi iadeleri 1989 yılında uygulamadan kaldırıldı. Gümrük muafiyeti ithalat, kurumlar vergisi istisnası, uzak yol navlunu, enerji sübvansiyonları. Vergi toplayıcı olarak hükümet. Devlet ve yerel yönetimler faaliyetlerini sürdürmek için vergi toplayarak gerekli geliri sağlarlar. İşletmeleri ilgilendiren vergilerden bazıları. Gelir vergisi. Gelir elde eden gerçek kişiler vergi yükümlüsüdür. Bunlar teşebbüs gelirleri, emek gelirleri, servet gelirleri üzerinden alınırlar. Kurumlar vergisi, tüzel kişiler vergi yükümlüsüdür. Emlak vergisi, servetten alınan bir vergidir. Verginin konusunu binalar ve arsalar oluşturur. Katma değer vergisi, harcamalar üzerinden alınan vergidir. Ünite ile ilgili sorular. 1. İşletmeler hükümetleri etkilemek için aşağıdaki yollardan hangisine başvururlar? A. Grev, B. Lokavt, C. Lobicilik, D. Sendika, E. Rüşvet. Yanıt C. İşletmelerin hükümetleri etkilemek için yürüttükleri faaliyetlere lobicilik denir. 2. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin hükümetleri etkilemek için uyguladıkları lobicilik faaliyetlerinden biri değildir? A. Basın bültenleri, B. Faaliyet raporlar, C. TV araştırma programlarına katılma, D. Tanıtım kampanyaları, E. Özelleştirme. Yanıt E. Özelleştirme hükümetin işlevidir, lobicilik faaliyeti değildir. 3. Aşağıdakilerden hangisi hükümetin düzenleyici rol oynadığı konulardan biri değildir? A. Tüketici hakları, B. Rekabetin korunması, C. Üretici hakları, D. İş gören hakları, E. Çevrenin korunması. Yanıt C. Üreticinin hakları rekabetin korunması başlığı altında toplanmıştır. 4. Ülkemizde rekabetin korunması için yasa kaç tarihinde çıkarılmıştır? A. 1983, B. 1984, C. 1985, D. 1994, E. 1995. Yanıt D. Üreticiler arasındaki düzenleme 1994'te çıkarılan yasayla gerçekleştirilmektedir. 5. Tüketici haklarının korunması amacıyla çıkarılan yasa hangi tarihte yürürlüğe konmuştur? A. 1991, B. 1993, C. 1995, D. 1997, E. 1992. Yanıt C. Tüketicinin korunması hakkındaki kanun 8 Mart 1995 yılında yürürlüğe konmuştur. 6. Aşağıdakilerden hangisinin işgörenin haklarını düzenleyici rolü yoktur? A. Asgari ücret, B. Çevrenin korunması, C. Emekliliğin düzenlenmesi, D. İş kazalarını önleme, E. Çalışma saati. Yanıt B. Çevrenin korunması devletin çıkaracağı yasalarla sağlanacaktır. 7. Aşağıdakilerden hangisi vergi teşvik tedbiridir? A. Yatırım indirimi, B. Ucuz kredi, C. Sanayi bölgesi kurulması, D. Turistik bölge kurulması, E. Kuruluş formalitelerinin basitleştirilmesi. 8. Aşağıdakilerden hangisi devletin topladığı vergilerden biri değildir? A. Gelir vergisi, B. Aşar vergisi, C. Kurumlar vergisi, D. KDV, E. Emlak vergisi. 9. İşletmelerin veya bireylerin kendi istekleri doğrultusunda hükümeti etkilemek için sürdürdükleri faaliyete ne ad verilir? A. Lokaft, B. Özelleştirme, C. Rüşvet, D. Lobicilik, E. Baskı grubu. 10. Üretim faktörlerinin mülkiyetinin devletten özel sektöre devrine ne ad verilir? A. Lobicilik, B. Özelleştirme, C. Satış, D. Üretim, E. Alış. 11. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de uygulanan teşvik tedbirlerinden biri değildir? A. Gelir sübvansiyonları, B. Gümrük muafiyetli ithalat, C. Uzak yol navlunu, D. Kurumlar vergisi istisnası, E. İhracatta vergi iadeleri. 12. Rekabetin korunması hakkındaki kanunun amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Makul fiyat, B. Kaliteli mal, C. Teknolojik ilerleme, D. Tekelleşmeyi sağlama, E. Şirketlerde makul kar. Yanıt anahtarı 7A, 8B, 9D, 10B, 11A, 12D. Ünite 28. Meslek seçimi. Ünite ile ilgili bilgi. İşverenlerin iş görüşmelerinde adaylarda aradıkları özellikler ve iş bulma kaynakları çok iyi öğrenilmelidir. Meslek seçimi kararı. Meslek seçimi kişinin kendini değerlendirmesi sonucunda vermesi gereken karardır. Kişinin kendisini değerlemesi, yeteneklerini, eğilimlerini ve özelliklerini karşılaştığı iş fırsatlarıyla ilişkilendirmesidir. Kişi bu konuda iki önemli konuya dikkat etmelidir. 1. Kişinin iş ortamına sunacağı özellikler. 2. Kişinin işe ilişkin beklentileri. Kişinin iş ortamına sunacağı özellikleri eğitimi, bilgi ve beceri düzeyi ve kişiliğidir. İş kaynaklarının bulunması. İş bulmak amacıyla başvurulabilecek kaynaklar. 1. Duyurular. İş gören arayanlarla iş arayanları buluşturan özel gazete ve dergi eklerinin çıktığı görülmektedir. 2. İşletmelere yapılan kişisel başvurular. Kişiler doğrudan doğruya işletmelere iş için başvurabilirler. 3. İş ve işçi bulma kurumları. İş gören arayan işletmelerle iş arayan kişiler arasında aracılık eden kuruluşlardır. 4. Diğer kaynaklar, üniversiteler vesaire. İşe başvurma. İşe başvurmada aday hakkında ilk izlenimlerin edinilmesini sağlayan iki temel araç özgeçmiş yazısı ve başvuru mektubudur. Özgeçmiş yazısı bir işe başvuran kişinin işverene gönderdiği kendisiyle ilgili özellikleri gösteren metindir. Başvuru mektubu ise özgeçmişin iliştirildiği ve özgeçmişin hangi amaçla gönderildiği hakkında bilgi verici bir ön mektuptur. Özgeçmiş kolay okunan ve iki sayfayı geçmeyen kişinin geçmiş iş hayatını, deneyimlerini anlatan bir metindir. Özgeçmiş yazısının üç türü vardır. A. Kronolojik özgeçmiş. İş deneyimleri tarih sırasına göre dizilir. B. İşlevsel özgeçmiş. Kişinin sahip olduğu beceriler ve başarılar en başta eğitim ve iş deneyi daha alt paragraflarda yer alır. C. Hedefe yönelik özgeçmiş. Belirli bir iş için gerekli yetenek ve beceriler üzerinde durulur. İş görüşmesi. Adayın amacı görüştüğü kişiyi ikna edip işe girmektir. Görüşmeyi yapan kişinin amacı ise firma için en uygun adayı bulmaktır. İki çeşit görüşme yapılır. Eleme görüşmesi, başvuruların azaltılması amacıyla yapılır. İşe alma görüşmesi, yaptığı görüşme sonucunda iş görüşmesine çağrılan aday ilk elemeyi geçmiş durumdadır. İş görüşmesine gitmeden önce firma ve firmanın bulunduğu piyasa hakkında yeterli bilgiye sahip olunmalıdır. İşverenlerin iş görüşmelerinde adaylarda aradıkları özellikler. İşverenler bir iş gören adayında iki temel konuya dikkat ederler. Birincisi adayın yeterliliği, ikincisi ise örgüte uyum sağlayabilmesidir. Genel olarak ise aşağıdaki konuları göz önüne alırlar. İşe ilişkin nitelikler, eğitim, deneyim vesaire. Kişilik özellikleri, sorumluluk alabilme, itaatkar olma, yönlendirici olma vesaire. Fiziksel görünüş, giyim, kuşam, duruş, ses tonu vesaire. Kişisel yapı, ilgi alanları, hobileri vesaire. Tutum ve kişisel tarz, açık istekli ve ilgili olma vesaire. Ünite ile ilgili sorular. 1. Birey meslek seçiminde aşağıdaki unsurlardan hangisine önem vermelidir? A. Paraya, B. Kendini değerlemeye, C. Hobisine, D. Fırsatlara, E. Torpile. Yanıt B. Birey meslek seçerken kendisini değerlendirerek başarılı olacağı alanı seçmelidir. 2. Aşağıdakilerden hangisi kişinin iş ortamına sunacağı özelliklerden biri değildir? A. Becerisi, B. Eğitimi, C. Bilgisi, D. Kişilik yapısı, E. Parası. Yanıt E. Kişinin iş ortamına sunacağı özellik para değildir. Para ekonomik unsurdur. 3. Kişiler iş bulmak amacıyla aşağıdakilerden hangisine başvurmazlar? A. Siyasi otoriteye, B. Duyurulara, C. İş ve işçi bulma kurumuna, D. İşletmeye, E. Hiçbiri. Yanıt A. Siyasi otorite iş bulmaz, devleti yönetir. 4. Kişinin kendisini ve geçmiş iş deneyimlerini anlatan belge iliştirdiği bilgi verici ön mektuba ne ad verilir? A. Özgeçmiş yazısı, B. Başvuru mektubu, C. İş takip formu, D. Başvuru formu, E. Duyuru. Yanıt B. Özgeçmişin hangi amaçla yazıldığını gösteren metne başvuru formu denir. 5. En son işinden başlayarak geriye doğru iş deneyimlerini sıralayan özgeçmiş yazısına ne ad verilir? A. Hedefe yönelik, B. İşlevsel, C. Kronolojik, D. Tarihsel, E. Fonksiyonel. Yanıt C. İş deneyimlerinin tarihsel bir şekilde anlatılmasına kronolojik özgeçmiş denir. 6. Aşağıdakilerden hangisi iş görüşmesi çeşitleridir? A. Eleme, işten atma, B. Ön görüşme, eleme, C. Hizmet içi eğitim, işe alma, D. Eleme, işe alma, E. Deneme, işe alma. Yanıt D. Mevcut elemanlar arasından eleme yapıldıktan sonra uygun aday işe alınır. 7. İş görüşmesine gidilirken iş gören adayının yapması gereken en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir? A. İyi giyinmesi, B. Diksiyonu, C. Firma ve piyasa ile ilgili bilgi edinme, D. İşverenin özel hayatını öğrenme, E. Para. 8. İşverenler iş görüşmelerinde adayların kişilik özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine dikkat çekerler? A. Eğitim, deneyim, B. Sorumluluk alabilme, itaatkar olma, C. Giyim, D. İlgi alanları, hobileri, E. Açık, istekli ve ilgili olma. 9. Özgeçmiş aşağıdakilerden hangisini kapsamaz? A. Becerisi, B. İş deneyimi, C. Eğitimi, D. Fiziksel görünüşü, E. İlgi alanları. 10. İşverenler iş görüşmelerinde adayın tutum ve kişisel tarzı konusunda aşağıdakilerden hangisine dikkat ederler? A. Eğitim, deneyim, B. Sorumluluk alabilme, itaatkar olma, C. Giyim, ses tonu, D. İlgi alanları, hobileri, E. Açık, istekli ve ilgili olma vesaire. Yanıt anahtarı 7C, 8B, 9D, 10E. Final bütünleme sınavı 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin iç yapılarına ilişkin temel işlevlerden biridir? A. Fiziki çevre, B. Kültürel çevre, C. Yasal çevre, D. Para bulma, E. Ekonomik çevre. 2. Uluslararası standartlara göre yapılan işletme standartlarının içinde hangisi yer almaz? A. Madencilik, B. Yapı, C. Kooperatif, D. Ticaret, E. Hizmet. 3. Ekonomideki ana eğilimin yönünü ve niteliğini aşağıdakilerden hangisi gösterir? A. Enflasyon, B. Kişisel gelir, C. Milli gelir, D. Kalkınma, E. Ekonomik büyüme. 4. Aşağıdakilerden hangisi işletmeler için geçerli olan demografik çevre faktörlerinden birisi değildir? A. Yaş, B. Kadın erkek oranı, C. Vergi, D. Öğrenim durumu, E. Fiziksel zihinsel çevre. 5. Kendi çıkarlarına bağlı olmaksızın inançlarla ya da sezgilerle belirlenmiş doğrulara ulaşılmak istenen ideal duruma ne ad verilir? A. İş ahlak, B. Sosyo sorumluluk, C. Değerler, D. Ekoloji, E. Doğal çevrenin korunması. 6. İşletme sahipliğinin temel politik karar organlarının ve önemli yönetim basamaklarının belirli siyasal eğilim ve ilişkilere sahip kişiler tarafından doğru doldurulması durumunda hangi tür yönetim söz konusudur? A. Ailesel yönetim, B. Siyasal yönetim, C. Profesyonel yönetim, D. Uzman yönetimi, E. Mesleki yönetim. 7. Belirli bir amaç doğrultusunda bilinçli olarak oluşturulmuş örgüt yapısına ne ad verilir? A. Biçimsel örgüt, B. İnformal örgüt, C. Bilinçsiz örgüt, D. Biçimsel olmayan örgüt, E. Bilinçsiz örgüt. 8. İşlevi ve görevleri niteliklerine göre bir araya getirerek oluşturulan bölümleme yöntemi hangisidir? A. Mal temeline göre bölümleme, B. Hizmet temeline göre bölümleme, C. Coğrafi bölümleme, D. Bölge temeline göre bölümleme, E. İşlev temeline göre bölümleme. 9. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin temel işlevleri arasında yer almaz? A. Denetim, B. Planlama, C. Endüstri ilişkileri, D. Kadrolama, E. Koruma. 10. Geçmişteki bilgilerden yararlanılarak gelecekteki iş gücü hakkında tahmin yapma olanağı sağlayan yöntem hangisidir? A. Delphi tekniği, B. İş analizi, C. İndeks hesabı, D. İleriye dönük kestirim, E. Kantitatif teknikler. 11. Belli bir iş yerinde çalışan işçiler tarafından kurulan ve faaliyet alanı o iş yeriyle sınırlı olan sendika türü hangisidir? A. İş yeri sendikası, B. İş kolu sendikası, C. Meslek sendikası, D. Kamu sendikası, E. Konfederasyon. 12. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması elemanlarından biri değildir? A. Ürün, B. Fiyat, C. Yönetici, D. Dağıtım, E. Tutundurma. 13. Aşağıdakilerden hangisi ürün yaşam eğrisinin aşamalarından biri değildir? A. Tanıtma, B. Karlar, C. Gelişme, D. Olgunluk, E. Gerileme. 14. Aşağıdakilerden hangisi tüccar aracılardan biridir? A. Tüketici, B. Tellal, C. Komisyoncu, D. Endüstriyel kuruluş, E. Toptancı. 15. Aşağıdakilerden hangisi reklam kapsamında ele alınır? A. Kuponlar, B. Örnekler, C. Gazete, D. Sergiler, E. Duyurum. 16. Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin işi değildir? A. Finansal planlama, B. Finansal tabloların hazırlanması, C. Nakit yönetimi, D. Fon sağlama, E. Yatırım. 17. Aşağıdakilerden hangisi kısa süreli fon kaynağıdır? A. Tahvil, B. Leasing, C. Açık hesap, D. Finansal kiralama, E. Hisse senedi. 18. Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli fon kaynağıdır? A. Açık kredi, B. Faktöring, C. Finansman bonosu, D. Avans, E. Leasing. 19. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası aracıdır? A. Ticari senetler, B. Hisse senetleri, C. Tahviller, D. VDMK, E. Gelir ortaklığı senetleri. 20. İşletmeler kısa süreli fon gereksinimlerini aşağıdaki piyasalardan hangisinden karşılarlar? A. Birincil, B. Para, C. Serbest, D. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, E. İkincil. 21. Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi türlerinden değildir? A. İmtiyazlı, B. Hamiline, C. Gelir ortaklığı, D. Primli, E. Adi. 22. Aşağıdakilerden hangisi faaliyet bütçesi değildir? A. Üretim bütçesi, B. Satış bütçesi, C. Bütçelenmiş gelir tablosu, D. Bütçelenmiş bilanço, E. Üretim giderleri. 23. Aşağıdakilerden hangisi bütçenin özelliklerinden biri değildir? A. Bütçe bir tahmindir, B. Bütçe bir denetim aracıdır, C. Bütçede gerçek rakamlar yer alır, D. Bütçe ayrıntılı bir plandır, E. Bütçe muhasebenin işlevlerinden biridir. 24. Aşağıdakilerden hangisi bir sistemin öğelerinden biri değildir? A. Kontrol, B. Girdi, C. Çıktı, D. Saklama, E. Yapılandırma. 25. Açık sistem için doğru olan aşağıdakilerden hangisidir? A. Kapalı sisteme dönüşmek zorundadır, B. Çevresiyle etkileşim içindedir, C. Çevresiyle etkileşim içinde değildir, D. Kontrol bileşeninden yoksundur, E. Bilgisayar kullanımı için geçerli değildir. 26. Aşağıdakilerden hangisi karar alma adımlarından biri değildir? A. Bilgilenme, B. Tasarım, C. Seçim, D. Planlama, E. İzleme. 27. Aşağıdakilerden hangisi alt basamak yönetiminin aldığı kararlar arasındadır? A. Uzun dönemli, B. Stratejik, C. Taktik, D. Yapısal olmayan, E. Kısa dönemli. 28. Üretim sistemi içerisinde girdilerin amaçlara uygun şekilde çıktı haline getirildiği aşamaya ne ad verilir? A. Üretim, B. Örgütleme, C. Fayda yaratma, D. Dönüşüm, E. İşletim. 29. Bir üretim sürecinin farklı müşteri isteklerine kısa sürede cevap verebilme özelliğine ne ad verilir? A. Rekabet, B. Kalite, C. Kapasite, D. Uzmanlık, E. Esneklik. 30. İnşaat malzemelerine olan talebin verilen inşaat ruhsatları sayısına bağlı olarak tahmin edilmesi nasıl bir talep tahmin yaklaşımıdır? A. Zaman serisi, B. ilişkisel, C. deterministik, D. rastsal, E. sezgisel. 31. Bir ülkenin belirli bir dönemdeki ihracatı ve ithalatı arasındaki fark aşağıdaki seçeneklerden hangisine uymaktadır? A. Döviz riski, B. ödemeler dengesi, C. cari borçlanma, D. ticaret dengesi, E. ticaret hacmi. 32. Dış üretim yoluyla uluslararası pazara girmek isteyen bir firma aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmaz? A. İhracat, B. Franchising, C. lisans anlaşması, D. ortak yatırım, E. üretim anlaşması. 33. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin özelliklerinden biri değildir? A. Kalitenin yöneticiler tarafından belirlenmesi, B. işletmedeki tüm süreçlerde tüm çalışanların katılımı, C. müşteri isteğinin her şeyin üstünde tutulması, D. sürekli iyileştirme, E. iç ve dış müşterilerin tatmin edilmesi. 34. İçeriden öğrenenlerin ticareti, işletmenin aşağıdaki gruplardan hangisine yönelik ahlaki sorumluluklardan biridir? A. Çalışanlar, B. Kamu, C. Yatırımcılar, D. Yöneticiler, E. Müşteriler. 35. Aşağıdakilerden hangisi bir servet vergisi türüdür? A. Katma değer, B. Gelir, C. Satış, D. Emlak, E. Kurumlar. 36. Özgeçmiş aşağıdaki bilgilerden hangisini kapsamaz? A. İş deneyimi, B. Daha önceki işlerde ücret düzeyi, C. ilgi alanları, D. eğitim durumu, E. faaliyetler. Yanıt anahtarı 1D, 2C, 3E, 4C, 5C, 6B, 7A, 8E, 9A, 10D, 11A, 12C, 13B, 14E, 15C, 16B, 17C, 18E, 19A, 20B, 21C, 22D, 23C, 24E, 25B, 26D, 27E, 28D, 29E, 30B, 31D, 32A, 33A, 34C, 35D, 36B. Davranış bilimlerine giriş. Ünite 1, sosyolojiye giriş ve yöntemi. Ünite ile ilgili bilgi, sosyolojinin tanımını ve alt dallarının konularını, bilimsel araştırmanın aşamalarını ve özelliklerini iyi öğreniniz. Sosyoloji nedir? Sosyoloji veya diğer adıyla toplum bilimini değişik şekillerde tanımlamak mümkündür. Bu tanımlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz. Toplum bilim, sosyoloji, insanların grup içi davranışlarını bilimsel olarak araştıran ve bu davranışları etkileyen toplumsal güçleri inceleyen sosyal bir bilim dalıdır. İnsan ilişkilerini inceleyen bilimsel bir disiplindir. İnsan toplumlarının ve bireylerin toplumsal davranışlarının bilimsel yöntemlerle incelenmesidir. İnsan ilişkilerini bir bütün içinde ele alıp bu ilişkilerin nasıl yaratılıp korunduğunu ve değiştiğini inceleyen bir disiplindir. Yukarıdaki tanımlar incelendiğinde sosyolojinin bireyi tek başına ele alıp inceleyen bir disiplin olmadığı, bireyin içinde bulunduğu grubu inceleyen bir disiplin olduğu görülmektedir. Başka bir ifadeyle sosyolojinin bakış açısı insanların içinde bulundukları toplumlardan nasıl etkilendiği ile ilgilidir. Bu kapsamda sosyologlar, aile, örgütler, sapkın grup davranışları, topluluk ve toplumları incelerler. Bütün bu inceleme ve araştırmalardan amaç, olaylar arasındaki değişmez ilişkileri yani kanunları tespit edebilmektir. Sosyolojinin diğer bilimler arasındaki yeri. Sosyolojinin diğer bilimler arasındaki yerini tespit edebilmek için önce bilimin ne olduğunu sorgulamak gerekir. Bilim mantık ve sistematik yollarla bilginin elde edilmesi ve üretilmesidir. Yani belirli bir yöntem izlemektir. Bilimleri iki gruba ayırabiliriz. Sosyal toplumsal bilimler, psikoloji, sosyal psikoloji, sosyoloji, ekonomi, tarih vesaire. Doğa bilimleri, fizik, biyoloji, kimya. Sosyoloji görüldüğü gibi sosyal bir bilim dalıdır. Çünkü insan davranışları ile ilgilidir. Sosyolojinin alt dalları. 1. Ekonomi sosyolojisi. Teknoloji, gelir dağılımı, tüketim kalıplarının değişmesi, ulusal düzeyde karar mekanizmalarının değişmesi gibi konularla ilgilidir. 2. Kent sosyolojisi. Kentlerin oluşumu, gelişmesi, şehirleşmenin yarattığı sorunlar ve bunların insan davranışları üzerindeki etkisi gibi konularla ilgilenir. 3. Sanayi sosyolojisi, çalışma sosyolojisi, iş sosyolojisi. İş güvenliği, işçi-işveren ilişkileri, sendikalaşma faaliyetleri, verimlilik gibi konularla ilgilenir. 4. Bilgi sosyolojisi. Kültür, uygarlık, toplum, sınıf ve grup tiplerine göre öncelikli bilgi türlerinin araştırılması temel konusudur. 5. Din sosyolojisi. Din ve dinsel pratikler ile toplumsal faktörler ve kurumlar arasındaki ilişkileri inceleyen bir disiplindir. 6. Hukuk, tüze sosyolojisi. Hukuk, ahlak ve gelenek göreneklerin ayırt edilmesi, ailenin gelişimi ve boşanmalar, yükümlülük düşüncesinin gelişimi, suçluluk vesaire konularla ilgilenir. 7. Köy, kırsal sosyolojisi. Tarım kesiminin sorunları, kırsal alanda toplumsal değişme ve bunun temelinde yatan teknolojik değişmenin yarattığı sorunlar, köy-şehir ilişkileri gibi konularla ilgilenir. 8. Siyaset sosyolojisi. Temel konusu toplumların yapılarıyla siyasal rejimleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Bu amaçla siyasal partiler, siyasal katılım ve seçilme, siyasal davranışlar gibi hususları inceler. 9. Eğitim sosyolojisi. Ekonomik kalkınmada eğitimin rolü, eğitim planlamasının önemi ve toplumların kültürüne uygun eğitim politikalarının belirlenmesi gibi konularla ilgilenmektedir. 10. Uygulamalı ve klinik sosyoloji. Uygulamalı sosyoloji, sosyolojik bilginin günlük yaşamda kullanılması ile ilgilidir. Yani sosyolojik bilgi gerek işletmeler gerekse devlet tarafından kullanılan bir sorun çözme aracı olarak kullanılmaktadır. Sosyologların değişime bizzat katılarak çözümler üretme çabası içinde oldukları sosyoloji türü, klinik sosyolojisi olarak adlandırılmaktadır. Örneğin bir iş yerinde işten ayrılmaları azaltmak, uyuşturucu bağımlılarını ve hükümlüleri topluma kazandırmak için yapılan çalışmalar bu kapsamda ele alınır. Sosyolojide kullanılan araştırma yöntemi ve teknikleri. Yöntemi belirli bir amaca ulaşmada kullanılan yolların tümü olarak tanımlayabiliriz. Bilimsel yöntem ise gerçeği öğrenmek ve toplumsal gelişme yasalarına ulaşmak için kullanılan sistematik bilgi edinme yoludur. Sosyologlar toplumsal olayların neden ve sonuçlarını anlamak, açıklamak ve yorumlamak için yaptıkları araştırmalarda bilimsel yöntemler kullanırlar. Bilim birbiriyle ilgili iki çalışmayı gerektirir. Bilgiyi biriktirmek, kuram teori, veriyi toplamak yöntem. Kuram bilimsel yöntemlerle tespit edilmiş bilgilerden oluşan ve kendi içinde tutarlılığı olan bir açıklamadır. Kuram üç temel öğeden oluşur. Tanım, kavram, önerme. Buna göre tanımlardan kavramlara, kavramlardan önermelere, önermelerden de kuramlara ulaşılır. Önerme, olaylar arasındaki ilişkileri ifade eden yargı cümleleridir. Kavram, sosyal olay ve olgularda karşılaşılan ortak bir niteliği ifade eder. Burada önemli üzerinde durmamız gereken diğer bir husus, bilimsel bir araştırmada uyulması gereken ilkelerin ya da başka bir ifadeyle bilimsel bir araştırmanın taşıması gereken özelliklerin tespit edilmesi gerekliliğidir. Buna göre bilimsel bir araştırma şu özelliklere sahip olmalıdır. Doğruluk, gerçeğin tam olarak açıklanması anlamında değil, ona mümkün olduğunca yaklaşılması anlamındadır. Tekrar, araştırma sonuçları diğer araştırmacılar tarafından da tekrarlanabilmelidir. Bu da araştırmanın güvenirliğini ortaya koyar. Objektiflik, bu özelliğe nesnellikte denilebilir. Araştırmacının bulgulara kadar olan kısımda kişisel değer yargılarını araştırmaya yansıtmaması gerektiğini ifade eder. Basitlik ve açıklık. Araştırmada kullanılan kavramların diğer kavramlardan farklı yönlerinin ortaya konulması gerektiğini ifade eder. Sınırlılık. Araştırmanın konusu belirli bir alanla ilgili olmalıdır. Bu durum gereksiz karışıklıkları ve araştırma süresinin uzamasını engeller. Bilimsel yöntemde izlenilmesi gereken safhalar. Bir bilimsel araştırma yöntemi 6 aşamadan oluşur. Bunlar 1. Araştırılması gereken sorunu tespit edip tanımlamak. 2. Konu ile ilgili bilgileri toplamak. 3. Hipotezi formüle etmek. Hipotez, olayların nedenlerini ve olaylar arasındaki ilişkileri açıklamak amacıyla tasarlanan bir tür önermedir. Bir hipotezde biri bağımsız, diğeri bağımlı olmak üzere iki tür değişken kullanılır. Örneğin çalışma hayatına giren kadın sayısının artması, satın alma gücünü arttırır önermesinde, çalışan kadın sayısı bağımsız değişkendir. Bağımlı değişken ise satın alma gücündeki artıştır. Yani belirleyici olan ve diğerini etkileyen bağımsız, bağımsız değişkene bağlı olarak değişen ise bağımlı değişkendir. 4. Veri toplamak ve bunları analiz etmek. Toplum bilimciler araştırmalarında 3 farklı teknik kullanırlar. A. Deney. Birbiriyle benzer özelliklere sahip iki grup seçilerek bu grupların karşılaştırmaları yapılır. Bu gruplardan birine deney grubu, diğerine kontrol grubu denir. Örneğin bir televizyon programının çocuklar üzerindeki etkisinin araştırıldığı bir çalışmada deney grubu programı izleyen çocuklar, kontrol grubu ise izleyip izlememe konusunda serbest bırakılan çocuklardır. B. Gözlem. Daha çok doğa bilimcileri tarafından kullanılan bir tekniktir. Basit ve sistematik gözlem olmak üzere ikiye ayrılır. Basit gözlemde gene kendi arasında katılımlı ve katılımsız olmak üzere ikiye ayrılır. Toplum biliminde önemli olan katılımlı gözlemdir. Burada araştırmacı gözlediği olayı doğrudan iştirak ederek gözlemde bulunur. C. Saha araştırması tekniği. SWIS. Saha araştırması çeşitli konular ile ilgili yazılı ve sözlü sorular sorarak yanıtlar almaktır. Saha araştırması görüşme ve anket kullanılarak yapılır. Görüşme karşılıklı ilişkiler yoluyla bilgi edinmektir. Anket soru kağıdı ise bilgi verecek olanların okuyup yanıtlayacakları bir soru cetveli hazırlanması yoluyla bilgi toplanılmasını ifade eder. Sorular hazırlandıktan sonra örnekleme çok benzeyen bir grup üzerinde tekrar test edilmesi gerekir. Buna pilot araştırması denilir. Buradaki örnekleme kavramı bir bütünün kendi içinden seçilmiş unsurlarıyla temsil edilmesi anlamındadır. 5. Hipotezle ilgili sonuçlara ulaşmak. Bu aşamada hipotez red ya da kabul edilir. Araştırma sonucunda elde edilen bilgiler hipotezi doğruluyor ise kuramın, teorinin kabul edilirliği artar. 6. Araştırma ile ilgili rapor hazırlanması ve sunulması. Son olarak bir araştırmada elde edilen bilgilerin sağlamlığının güvenilirlik ve gerçeklik olmak üzere iki temel koşula bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Güvenilirlik bir ölçme aracının farklı ölçümlerde istikrarlı ve benzer sonuçlar elde etmesi ile ilgilidir. Geçerlilik ise ölçme aracının ölçmek istediği niteliği doğru olarak ölçebilmesidir. Araştırma etiği, ahlakı, sosyolojik araştırmalarda uygun araştırma metodunun seçimi kadar önemli olan diğer bir konu da araştırma ahlakıyla alakalı kural ve davranışlardır. Her araştırmada araştırmacının uyması gereken kurallar vardır. Bunlar 1. Açıklık, 2. Dürüstlük, gerçekçilik, 3. İncelenen konu ve objeye zarar getirmeme, 4. İnsanların mahremiyetine saygı, 5. Araştırmacının kimliğini ortaya koyması. Ünite ile ilgili sorular 1. İnsanların grup içi davranışlarının bilimsel çalışmasını yapan ve bireylerin belirli davranışlarda bulunmasını etkileyen toplumsal güçleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A. Felsefe, B. Psikoloji, C. Metafizik, D. Sosyoloji, E. Teoloji. Yanıt D. Sosyoloji, insan ilişkilerini inceleyen bilimsel bir disiplin ya da insan toplumlarının ve bireylerin sosyal davranışlarının bilimsel olarak incelenmesi şeklinde de tanımlanabilir. 2. Temel konusu uygarlık, kültür, toplum, sınıf ve grup tiplerine göre öncelikli bilgi türlerinin ve biçimlerin araştırması olan sosyoloji dalı hangisidir? A. Kent sosyolojisi, B. Bilgi sosyolojisi, C. Köy sosyolojisi, D. Sanayi sosyolojisi, E. Siyaset sosyolojisi. Yanıt B. Bilgi sosyolojisi ayrıca değişik toplum yapılarına göre bilginin ve bilgiyi oluşturan ve yayan kişinin rolleri, bilginin yayılması ve biçimlerinin toplumsal anlamı, bilgi türleri gibi konularla ilgilenir. 3. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın sahip olması gereken özelliklerden değildir? A. Nesnellik, B. Doğruluk, C. Duyarlılık, D. Basitlik, E. Sınırlılık. Yanıt C. Duyarlılık bilimsel araştırmanın özelliklerinden değildir. 4. Bilimsel araştırma yönteminin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir? A. Araştırılması gereken sorunu ortaya koyup tanımlamak, B. Konuyla ilgili bilgileri toplamak, C. Hipotezi formüle etmek, D. Veri toplamak ve verilerin analizini yapmak, E. Hipotezle ilgili sonuçlara ulaşmak. Yanıt A. Sosyolojik araştırmada neyi ne amaçla araştırılacağının çok açık bir biçimde ortaya konması gerekir. 5. Bilimsel araştırma tekniklerinden deneysel yöntemde hipotezimizde belirleyici neden sayılan değişkene ne ad verilir? A. Kontrol değişkeni, B. Bağımsız değişken, C. Denek değişkeni, D. Bağımlı değişken, E. Ara değişken. Yanıt B. Bağımsız değişken belirleyicilik rolünü üstlenir. 6. Sosyolojinin inceleme alanına girmeyen sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Üniversiteler, B. Aile, C. Sapkın birey davranışı, D. Büyük organizasyonlar, E. Din grupları. Yanıt C. Sosyoloji grupların davranışlarını inceler. 7. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir yöntemde izlenmesi gereken aşamalardan biri değildir? A. Verilerin toplanması, B. Araştırma konusunun tespiti ve tanımı, C. Hipotezin formüle edilmesi, D. Soyut ve belirgin olmayan kavramların belirlenmesi, E. Araştırma yönteminin tespiti. Yanıt D. A, B, C ve E şıkları bilimsel yöntemin aşamalarını göstermektedir. 8. Bilgi verecek olanların doğrudan okuyup cevaplayacakları bir soru cetveli hazırlanması yoluyla bilgi toplanmasına ne ad verilir? A. Saha araştırması, B. Örneklem, C. Anket, D. Sistematik gözlem, E. Görüşme. 9. Bir ölçme aracının ayrı ayrı ölçümlerde kararlı ve benzer sonuçlar elde etme yeteneğine ne ad verilir? A. Güvenilirlik, B. Örneğin temsil yeteneği, C. Tesadüfi örnekleme, D. Geçerlilik, E. Yeterlilik. 10. Bilgi edinme sürecinin herhangi bir aşamasında ortaya atılan, bilimsel yöntemle saptanmış bilgilerden oluşan, iç tutarlılığı olan açıklama biçimine ne ad verilir? A. Hipotez, B. Kuram, C. Açıklama, D. Önerme, E. Kanun. 11. Bir bütünün kendi içinden seçilmiş parçalarıyla temsil edilmesine ne ad verilir? A. Seçim, B. Gösterge, C. Örnekleme, D. Kesit alma, E. Pilot araştırma. 12. Teknoloji, gelir dağılımı, tüketim farklılaşması, iş bölümü, ulusal düzeyde karar mekanizmaları ve yapısı gibi konularla ilgilenen sosyoloji dalı hangisidir? A. Eğitim sosyolojisi, B. Teknoloji sosyolojisi, C. Sanayi sosyolojisi, D. Ekonomi sosyolojisi, E. Kent sosyolojisi. Yanıt anahtarı 8C, 9A, 10B, 11C, 12D. Ünite 2. Sosyolojinin ortaya çıkışı ve kuramsal yaklaşımlar. Ünite ile ilgili bilgi. Sosyolojide kuramsal yaklaşımlara çok iyi çalışınız. İlk ve orta çağda toplumsal düşünce. İlk çağdaki düşünürler Sokrat'tan öncekiler ve sonrakiler olmak üzere ikiye ayrılarak incelenmektedir. Sokrat'tan öncekiler Yunanca'da bilen bilgili kişi anlamındaki sofistlerdir. Sokrat'tan sonra ise iki önemli düşünür karşımıza çıkmaktadır. Bunlar Aristo ve Platon'dur. Platon'a göre insanı tanımak için önce içinde yaşadığı topluluğu incelemek gerekir. Çünkü insan içinde yaşadığı devletin karakterini taşımaktadır. Platon'un en önemli yapıtı politikadır. Aristo ise bütün parçaların toplamından daha fazladır ve esas olan somut olandır görüşlerini benimsemiştir. İslam dünyasına baktığımız zaman ise Farabi, İbni Rüşd, Gazali ve İbni Haldun gibi düşünürlerin toplum ile ilgilendiğini görüyoruz. Özellikle İbni Haldun'un Mukaddime adlı eseri bir sosyoloji kitabı niteliğindedir. Reform ve Rönesans hareketleriyle beraber Orta Çağ'ın toplumsal düşünceleri terk edilmiş ve gelişme çağı başlamıştır. Bu çağda Avrupa doğal hukuk öğretimine geçmiştir. Doğal hukuk toplumları yönlendiren kuralları birleştirme, ortak ve daimi prensipler bulmayı amaçlayan bir öğretidir. Bu zaman sosyolojinin hazırlık çağıdır. Bu çağda sosyoloji bir tercih felsefesi olarak kalmıştır. Toplum bilimin ortaya çıkışı. Sosyolojinin gelişimini etkileyen faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz. Bunlardan ilki endüstri devriminin neden olduğu hızlı toplumsal değişmeler ve gene bunun kadar etkili olan 1789 Fransız İhtilali'dir. Özellikle Fransız İhtilali'nde elde edilen başarılar Avrupa'daki mevcut düzeni sarsmış, daha demokratik modelleri gündeme getirmiştir. İkinci faktör ise emperyalist gelişmelerdir. Asya'da, Afrika'da ve Kuzey Amerika'daki yeni sömürgeler insanları yeni kültürlerle karşı karşıya getirmiş ve kültürler neden bu kadar farklı sorusunu ortaya çıkarmıştır. Toplum biliminin gelişmesini etkileyen üçüncü faktör doğa bilimlerindeki süratli gelişmelerdir. Ünlü sosyolog Auguste Comte, doğa bilimlerinde kullanılan bilimsel yöntemlerin toplum bilimlerinde de kullanılabileceğini söylemiştir. Toplumsal düşüncenin gelişimini etkileyen bazı sosyologlar ve bunların temel düşünceleri şunlardır. Auguste Comte, Comte sosyolojinin isim babasıdır. Yukarıda da belirtildiği gibi, pozitivizmi yani bilimsel yöntemi toplumsal dünyaya uygulama fikrini önermiştir. Comte toplumsal düzen, toplumsal statik ve toplumsal değişme, toplumsal dinamik konularına ilgi duymuştur. Bundan başka Comte toplumsal değişmenin kaynağının insan düşüncesi olduğunu savunmuş ve düşüncenin teolojik hayali, metafizik soyut ve pozitif, bilimsel olmak üzere 3 aşamadan geçerek pozitif yani bilimsel hale geldiğini söylemiştir. Herbert Spencer, sosyolojinin ikinci kurucusu. Spencer'ın görüşüne sosyal Darwinizm de denilmektedir. Çünkü Spencer, yetenekli ve zeki insanların toplumun yaşamında önem kazanacağını, yeteneksizlerin ise topluma uyum sağlayamayacağı için yok olacağını savunmuştur. Başka bir ifadeyle Spencer'a göre toplumlar barbarlık aşamasından medeni toplumlar aşamasına doğru gelişmektedir. Spencer, sosyologdan çok toplum konusunda fikirler geliştirmiş olan sosyal bir filozoftur. Karl Marx ve maddeci görüş. Marx, toplumsal yapıyı altyapı ve üst yapı olarak ikiye ayırmıştır. Altyapı, üretim araçları ve üretim ilişkileri ile ilgili ekonomik ve temelken, üst yapı, sanat, din, bilim, ahlak gibi kültürel faktörler ile ilgilidir. Üst yapı, ekonomik ilişkiler yani altyapı tarafından belirlenmektedir. Marx'a göre üretim araçlarına sahip olanlar burjuvazi ile sahip olmayan işçiler. Arasında doğal ve kaçınılmaz bir sınıf mücadelesi vardır. Marx işte buradan hareketle toplum bilimcilerin görevinin dünyayı açıklamak değil, değiştirmek olduğunu söylemiştir. Marx'ın en önemli eseri Kapital'dir. Emil Durkheim. Durkheim toplumun üyelerince paylaşılan ortak inanç ve değerleri toplumu bir arada tutan güçler olarak görmektedir. İşte Durkheim bir toplumu oluşturan bireylerin bu ortak inanç ve duygularının bütününe toplumsal bilinç adını vermektedir. Durkheim'ın diğer ilgi alanları sanayi toplumlarındaki iş bölümü ve bunun sonuçları ile intiharlar olmuştur. Özellikle intiharların nedeninin bireysel değil toplumsal olduğunu söyleyerek bireysel davranışların toplumsal güçler tarafından ne şekilde etkilendiğini göstermeyi amaçlamıştır. Durkheim'ın insan davranışlarını anlama konusunda yaptığı bu çalışmalar onun sosyolojiye en önemli katkısı olmuştur. Max Weber. Weber sosyolojide anlama üzerinde durmuştur. Buna göre insan davranışlarının mutlaka yorumlanması ve anlamlandırılması gerektiğini söyleyerek bireylerin duygu ve düşünceleri ile davranışları arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışmıştır. Weber ilgilendiği konuları anlamada ideal tip analizi ve tarihi analiz olmak üzere iki teknik kullanmıştır. Weber ayrıca araştırmalarda objektiflik ilkesinin üzerinde durmuştur. Bunun dışında Weber, endüstriyel toplumlardaki değişmenin bürokrasi ve bürokratik kurallar yüzünden istenilmeyen bir duruma dönüştüğüne öne sürmüştür. Sosyolojide kuramsal yaklaşımlar. Modern kuramsal yaklaşımları üç başlık altında incelemek mümkündür. Bir fonksiyonel, görevselci yaklaşım. Kurucusu Talcott Parsons'tır. Bu modele göre toplum bir fonksiyonlar bütünüdür. Nasıl ki insan vücudundaki her organın bir fonksiyonu var ise, işte toplumu oluşturan parçalarında o toplumun sürekliliğinde bir fonksiyonu vardır. Bu yaklaşıma göre toplum organize olmuş, düzenli ilişkilerden meydana gelen ve her bireyin toplumun temel değerlerini paylaştığı bir sosyal sistemdir. Robert Merton bu yaklaşıma gizli ve açık fonksiyon kavramlarını ilave etmiştir. Örneğin okulun açık fonksiyonu eğitim, gizli fonksiyonu ise çocukları sokakta bırakmamaktır. 2. Çatışma yaklaşımı. Çatışma yaklaşımı toplumsal davranışların en iyi şekilde rekabet halinde bulunan gruplar arasındaki mücadele ile açıklanabileceğini savunur. Bu temel görüşler Karl Marx'tan esinlenerek dile getirilmektedir. Marx'a göre tarih işçi sınıfı, proletarya ile burjuva sınıfı arasındaki sınıf mücadelelerinden ibarettir. Bir diğer çatışma kuramcısı Ralph Dahrendorf'tur. Dahrendorf bir gücün, otoritenin olduğu her yerde çatışmanın olacağını söylemektedir. Lewis Kosser ise çatışmanın birbiriyle yakın ilişkide bulunan insanlar arasında gelişebileceğini söylemektedir. Sosyologlar bu yaklaşımdan hareketle hangi toplumda olursa olsun mevcut ilişkilerden kimin kazanç elde ettiği, kimin zarar gördüğüne bakarlar. Bu yaklaşım ABD'de 1960'tan sonra yaygınlaşmıştır. 3. Etkileşimcilik yaklaşımı. Bu yaklaşım bireysel davranışlardan hareketle toplumsal davranışların açıklanabileceğini söylemektedir. Buna göre odak noktası bireydir. Etkileşimcilik yaklaşımı kısaca toplumlardaki bireylerin birbirlerini etkilemelerini, karşılıklı ilişkilerini ve bu ilişkileri nasıl gerçekleştirdiklerini inceler. Etkileşim kuramcıları insanların semboller aracılığı ile etkileşimde bulunduğunu savunmaktadırlar. Bundan dolayı bu düşünürlere sembolik etkileşim kuramcıları da denir. Sembolik etkileşim yüz yüze olan ilişkileri inceleyip bu ilişkilerin gerçekleşme ve yaşamımızı şekillendirme yöntemiyle ilgilenmektedir. yeni yaklaşımlar. Yukarıda bahsedilen üç temel kuramın yanı sıra son yıllarda çok tartışılan iki kuram daha vardır. Bir sosyal alışveriş kuramı. Sosyal alışveriş kuramı, insan etkileşiminin ceza ve ödüllere bağlı olarak gerçekleşen bir alışveriş ile oluştuğunu ileri sürmektedir. Buradaki değişim kavramı toplumsal bir değişimden ziyade karşılıklı bir alışverişi ifade etmektedir. Bu kurama göre bir, sosyal alışveriş durumunda insanlar verdikleri ile aldıkları arasında bir denge beklerler. 2, insanların sosyal ilişkilerinde azalan marjinal yarar yasası geçerlidir. 3, insan davranışları akılcıdır. 2. Feminist kuram. Kuram bir toplumdaki kadın ve erkekler arasındaki cinsiyet ilişkilerinin yapısını analiz etmektedir. Cinsiyet kavramı burada toplumsal sınıf ve azınlık grupları arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışmaktadır. Bu kuramda feministler, radikaller, liberaller ve sosyalistler olarak üç gruba ayrılırlar. 4. kaset, 2. yüzün sonu.